Ayrım 9.
Zaman zaman bu beş delikanlı bir araya gelerek memleket sorunlarını tartışmaya başladılar. O dönemde imparatorluk bir çıkmaza saplanmıştı. Ne Tanzimat fermanıyla ne de Gülhane Hattı Hümayunu ile sorunlara çözüm getirebilmişti. Bu beş arkadaş bir Haziran akşamı Yeniköy'de Mehmet'in babası Sağıroğlu Ahmet Bey'in yalısında toplandılar, bütün gece tartıştılar ve sabahleyin de arabayla Belgrad Ormanı'na gitmek üzere yola çıktılar. Büyükdere iskelesinde Mirat dergisinin sahibi Refik Bey ile buluşacaklardı. O da Beykoz'dan vapurla Büyükdere'ye gelecekti. Reşat'la Mehmet daha önce Refik'i kendilerine yakın bulmuşlar ve aralarını almaya karar vermişlerdi. Refik de bu öneriyi çok olumlu karşılamış ve onlara katılmakta hiçbir sakınca görmemişti. Ama ne yazık ki Refik bu toplantıdan 2,5 ay sonra koleradan öldü. 6 kişilik devrimciler arabası Büyükdere iskelesinden Çayırbaşı'na yöneldi, oradan sular yoluna saptı, orman içindeki dar yoldan su kemerine, oradan da Belgrad Ormanı'na uzandı. Gençler yol boyunca hangi konuların gündeme getirileceğini tartıştılar. Valide bendine gelince arabayı ağaçlar altında ufak bir çayıra çektiler. Yerlere hasırlar serildi. Tam oturacakları sırada bir de baktılar ki Mehmet'in babası Ahmet Bey, çocuklar ormanda aç kalmasınlar diye yalıdan 2 uşakla bir aşçıyı, et, patlıcan, peynir, zeytin, yeşil salata, ekmek ve pirinç torbasını bir arabaya yükleyerek valide bendine göndermiş. Gençler hasırların üzerine serilip konuşmalara dalınca aşçı ve uşaklar da yemekleri hazırlamaya koyuldular. İşte Yeni Osmanlılar Örgütü'nün temelleri böyle bir piknik ortamının içinde atıldı. Ayetullah toplantıya gelirken yanına 2 belge almıştı. Biri 1800'lü yıllarda İtalya'da kurulmuş olan Carbonari Derneği'nin tüzüğüydü, ötekisi de Polonya'da kurulmuş bir yeraltı örgütünün programıydı. İtalyanlar ve Polonyalılar da baskı rejimlerine karşı savaş vermişlerdi, onların deneyimlerinden yararlanmak uygun olabilirdi. Bu belgeler göz önünde tutularak bir tüzüğün hazırlanması görevi Ayetullah'a verildi. Tartışmaların temelinde mutlakiyet rejiminin meşrutiyete, yani parlamenter bir padişahlık rejimine dönüştürülmesi yer aldı. Gençler o zamanlar daha kanun-ı esasi, yani anayasa kavramını pek benimsememişlerdi. Her ne kadar Namık Kemal'in, Mehmet'in ve Ayetullah'ın bu konularda az çok bilgileri var idiyse de kavram ötekilere biraz yabancı geliyordu. Bunun yerine yönetim koşulları anlamına gelen şerait-i idare deyimini kullandılar. Yani yarın devletin yönetim koşulları ve kuralları neler olacaktı, bunların saptanması gerekiyordu. Bu konuda her kafadan bir ses çıktı. Kavramlar, kurallar ve ilkeler henüz çok yeniydi. Aralarında sık sık toplantılar yaparak somut bir programa yönelmeleri gerekiyordu. Bu amaçla da hemen ertesi pazar Yuşa Tepesi'nde yine böyle bir devrim pikniği yapmaya karar verdiler. Bu kez toplantıya aşçı ve uşaklar, tencereler ve yemeklerle gelmeyecekler, herkes kendi yiyeceğini sefer tasında getirecekti. Toplantıların gizliliğine de özen gösterilecekti. Gençler kurdukları örgüte ne ad vereceklerini bilmiyorlardı. Önce İttifak-ı Hamiyet adı üzerinde duruldu. Bazıları Türkistan'ın Erbab-ı Şebab'ı adını öne sürdüler. Sonra Yeni Osmanlılar adı benimsendi. İlk toplantılarda örgütün 7'şer üyeden oluşan hücreler biçiminde geliştirilmesi uygun görüldü. Kuruculardan her biri kendi çevresinde topladığı 6 kişiyle bir hücre oluşturacak. O hücredeki üyeler de kendi çevrelerine 6'şer üye toplayarak yeni bir hücre kuracaklardı. Hücrelerdeki üyeler kendi topluluklarının dışında hiç kimseyi tanımayacaklardı. Yani herhangi bir üye örgütü zaptiyelere ihbar edecek olursa yalnız o hücrenin üyeleri tutuklanacak, ötekilerin kimlikleri anlaşılamayacaktı. Örgütün 1 numaralı üyesi Menapirzade Nuri oldu. Ama Ahmet Beyzade Mehmet başkan durumundaydı. Aralarını almak istedikleri kimselerin kimliklerini inceden inceye araştırıyorlar, en az 2 üyenin ayrı ayrı hazırlayacağı raporları değerlendirdikten sonra kendisini üyeliğe alıyorlardı. Örneğin gazeteci yazar Ebu Ziya Tevfi'yi önce Doruk'taki hücre toplantısına aldılar, Ancak aradan 13 ay geçtikten sonra üyeliğe kabul ettiler. Yeni Osmanlılar sanki Komünist Partisi gibi çalışıyorlardı. 2 yıl içinde üye sayısı 245'e yükseldi. Yeni üyeler arasında en akla gelmedik kişiler yer alıyordu. Örneğin sonraları Şıpka kahramanı Süleyman Paşa olarak tanınan kol ağası Süleyman Efendi, sonradan sadrazam olan Şirvanlı Rüştü Paşa, zaptiye müşavir yardımcısı Mustafa Asım Paşa, merkez kumandanı Ömer Naili Paşa. Ömer Naili Paşa Macar kökenliydi. Macar yüzbaşısı olarak Fransa'da 1848 devrimi eylemlerine katılmış, sonra Türkiye'ye sığınmış ve generalliğe kadar yükselmişti. Macarca'dan başka Fransızca, İtalyanca ve Türkçe konuşur ve bu dillerde yazı yazardı. Yeni Osmanlıların hepsinin o dönemde bir araya gelip kongre niteliğinde toplantılar düzenlemesi elbette söz konusu değildi. Üyelerin üçü beşi zaman zaman birleşip günün sorunlarını tartışıyorlardı. İşte o sıralarda 1867 başlarında Yeni Osmanlıların üzerinde durduğu bir konu ortaya çıktı. Mustafa Fazıl Paşa olayı. Olay şuydu. Mısır Hıdivi İzzet Paşa'nın kardeşi Mustafa Fazıl Paşa'nın Osmanlı sadrazamları ve vezirleriyle yakın ilişkileri vardı. Abdülaziz kendisini ticaret bakanı bile yapmıştı. Mustafa Fazıl Paşa Osmanlı döneminde öyle sıradan bir paşa değildi. Çağına göre çok devrimci, Fransızcayı iyi konuşan, dünyadaki devrim eylemlerini yakından izlemiş bir kişiydi. Zaten o dönemde dışarıda neler olup bittiğini doğru dürüst izleyebilen kaç kişi vardı İstanbul'da? Ali Paşa, Fuat Paşa ve Mithat Paşa gibi 3-5 paşa, dışarıda eğitim gören 5-10 zengin ve soylu çocuğu, Beyoğlu'nda yabancılarla işli dışlı olan 3-5 paşazade, Rum, Ermeni ve Yahudi yarı aydınları, Beyoğlu'nda yabancı dilde çıkan gazeteleri okuyanların sayısı birkaç yüz kişiyi geçmezdi. Bunlar nereden ne öğrenirlerse birbirlerine anlatırlar ve kulaktan kulağa haberler yalan yanlış yayılırdı. İşte o yılların önemli bir olayı Mustafa Fazıl Paşa'nın adı hiç duyulmadık bir komisyona başkan seçilmesi ve sonradan da çeşitli dedikodularla görevden atılmasıydı. Paşa'nın gözden düşmesinin nedeni cuma selamlığına giderken üniformasını giymemiş, nişanlarını takmamış ve törene sivil giysilerle katılmış olmasıydı. Hiç olur muydu bu saygısızlık? Paşa zat-ı şahaneye karşı terbiyesizlik etmiş olmuyor muydu? Dahası da var, Mustafa Fazıl Paşa bir bayram törenine de gitmemişti çünkü çağrılmamıştı. Olur muydu öyle şey? Çağrılsın çağrılmasın gidip zat-ı şahaneye tebriklerini arz etmesi gerekmez miydi? Bunun üzerine padişah bir irade yayınladı. Mustafa Fazıl Paşa derhal ülkeyi terk edecekti. Al başına belayı. Yapılacak bir şey yoktu. Mustafa Fazıl Paşa gidip Paris'e yerleşti. Ama bu kovulmayı hiç içine sindiremiyordu. Günün birinde oturup Abdülaziz'e 16 sayfalık bir mektup yazdı. Bu mektup dışarıda Fransızca basıldı, sonra da İstanbul'a Jön Türklere iletildi. Namık Kemal Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey, Asım Bey ve Sadullah Bey Vefa'da Ahmet Efendi'nin konağında kafa kafaya verip bu mektubu bir güzel incelediler. Toplantıdaki yeni Osmanlıların hepsi hayran kaldılar bu mektuba. Bunun hemen Türkçe'ye çevrilerek basılması ve el altından dağıtılması gerekiyordu. Kim yapacaktı bu çeviri işini? Tabii ki Sadullah Bey. Çünkü onun hem Fransızcası çok iyiydi hem de Türkçesi. Namık Kemal'in de Fransızcası iyiydi, o da Sadullah Bey'e yardımcı olacaktı. Kolları sıvayıp işe koyuldular. Sadullah Bey mektubu Türkçe'ye çeviriyor, Ebu Ziya Tevfik de onun söylediklerini kaleme alıyordu. Asım Bey'in el yazısı çok okunaklı olduğu için o da Ebu Ziya'nın yazdıklarını daktiloya çeker gibi temiz bir yazıya dönüştürüyordu. Genç Osmanlılar bütün gece çalıştılar. Sabah şafak sökerken çeviri ve yazı işi tamamlanmış oldu. Genç devrimciler hemen Tasviri Efkar gazetesine giderek birkaç dizgici buldular. Yazılar dizildi ve Beyoğlu'nda Courrier d'Orient gazetesine götürüldü. Gazetenin sahibi Jean Pietri de onlardandı, mektubu okuyunca heyecanlandı. Tamam dedi, hemen baskıya veriyorum. Kaç adet istiyorsunuz? Aman Monsieur Pietri, bas basabildiğin kadar. Kaç mesela? 10.000 yeter mi? Yetmez, çık çık. 20.000. Olmaz öyle şey. 30.000 yapalım. Yetmez. 50.000. Tamam, oldu. O zamana kadar İstanbul'da bu sayıda bir baskı görülmemişti. Jöntürk ekibi baskı bitene kadar basım evinden ayrılmadı. Baskı biter bitmez hemen bir iş bölümü yapıldı. Tasviri efkar işçilerinden Yusuf Ağa bir çuval mektubu sırtına vurduğu gibi Beyazıt'a yollandı. Kağıtçı Hacı Kadri Efendi başka bir çuvalı yüklenip Süleymaniye yönüne gitti. Tersane muhasebecisi Raşit Efendi Fatih yönünü seçti. Baş mürettip Rıza Efendi ile kardeşi Rıfat Efendi Sultanahmet'e yöneldiler. Kimi cami kapılarında dağıtıma başladı, kimi kahvelerde, çarşıda, pazarda. O gün iletişim ağı tam bir başarıyla görevini tamamladı. İyi de neler vardı bu mektupta? Mustafa Fazıl Paşa bu mektupta şöyle diyordu: "Padişahların sarayına en güç giren şey doğruluktur. Onların çevresini sarmış kişiler doğruluğu kendisinden saklarlar. Onlara göre halkın çekmekte olduğu sıkıntılar tembellikleri sonucudur. Devletlerin güçten düşmesi tarihin ve doğa yasalarının gereğidir. Bu önlenemez. Şevketlu efendim, Avrupalılar zannediyorlar ki Osmanlı'da zulüm gören, bela çeken sadece Hristiyanlardır. Oysa hiç de öyle değildir. Müslümanları korumayı hiçbir yabancı devlet aklına getirmez. Gerçekte Müslümanlar öteki milletlerden çok daha fazla ezilip harap olmuşlardır. Müslümanlar mertçe bir sabırla bu ızdırapları şimdiye kadar sineye çekmişlerdir. Avrupalılar bunun farkında bile değillerdir. Şevketlu efendim, izin verirseniz söyleyeyim, Müslüman halkımızda fedakarlık edecek hal ve tahammül kalmadı. Yer yer yükselen hoşnutsuzluk sesleri her ne kadar susturulmak isteniyorsa da yine her yandan işitiliyor. Beni en çok korkutan şey birçok esir milletlerde olduğu gibi Osmanlılarda da ahlak düşkünlüğünün önem kazanmasıdır. Şevketlu efendim, 400 yıl önce babalarımızın Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak İstanbul'a haklı bir zaferle, şan ve şerefle gelip oturmaları sadece din gayretlerinden ileri gelmemiştir. O zamanlar halkın büyüklerine itaat etmesi bilinçli bir özgürlük içinde ve özgürlük temeline dayalıydı. Osmanlı'da bir kamuoyu olmadığı için küçük memurlar yolsuzluk yapıyor ve sorumlu olmuyorlar. Sizin halkınız iki bölümdür. Birinci bölüm zalimlerdir. Bunlar hiçbir engelle karşılaşmadan akıllarına gelen zulmü yaparlar. İkinci bölüm zulüm görenlerdir, daima ezilirler. Birinciler sizin gücünüze dayanarak yapılmaması gereken her şeyi yaparlar. İkinciler ezile ezile iyi ahlaktan uzaklaşırlar. Eğer zalimleri size şikayet etmeye kalksalar, onlara derhal asi ve edepsiz damgası vurulacaktır. Bu yüzden şikayet haklarını da kullanamazlar, korkarlar, düşünme ve değerlendirme güçleri yavaş yavaş yok olur. Şevketlu efendim, ecdadımız Rumeli'ye ilk geldikleri zaman bilimde ve kültürde o kadar ilerlemiş değillerdi. Ama sevgi, akıl gücü ve sağduyu sahibiydiler. Eyvah ki bu sağduyu sahibi vatandaşlar bugün hiçbir şey yapamadan başına buyruk bir hükümetin mengenesi altında eziliyorlar. Şevketli padişahım, Avrupa'da hükümetler halklarının eğilimiyle de meşguldür. Orta devletler bu alanda büyük çaba gösterirler. İsviçre'de okuma yazma bilmeyen kalmamıştır. İngiltere ve Prusya'da da durum böyledir. Avrupa devletleri ilerlerken biz niçin gerilemeye razı olalım? Padişahım, milletlerine düzeni ve güveni sağlayan ve bütün düzenlerin anası olan şey özgürlüktür. Onun yerini hiçbir şey alamaz. Esaret altında olan bir millet asla eğitim ve öğretime iltifat etmez. Bir milletin bütün hakları ne zaman devletin sağlam garantisi altında olursa, o millet iyiyi ve doğruyu arar, bilgi ve kültür sahibi olmaya yönelir. Cahilliği ve köleliği kabullenmiş milletler hem alçak hem de hain olurlar. Biz millet olarak bir de yoksulluk denen o korkunç bela ile karşı karşıyayız. Maaşlar zamanında ödenemiyor. Aylıkları geçimlerine yetmeyen memurlar ihtiyaçlarını ister istemez halkın sırtından çıkartıyorlar. Halk cahil ve tembel olduğu için bu yoksulluktan kurtulamıyor. Sanat, ticaret ve tarım günden güne azalıyor. Avrupalılar Türk milleti askerlikten başka sanat ve meslek bilmez, sürekli olarak kadere boyun eğerler, bizim çalışmamıza da engel olurlar diyorlar. Milletimizi başka milletler gibi çalışkan olmaktan, bilime ve sanata yönelmekten alıkoyan şey, devletin yönetim biçimindeki düzensizlik ve yetersizliktir. Bakın büyük devrimden sonra Fransa nasıl değişti. Hakların korunmadığı yerlerde ekmek de bulunmaz. Şevketli padişahım, şimdiki yönetim biçimini değiştirerek devleti kurtarınız. Müslümanların ve Hristiyanların her türlü haklarını güven altına alınız. Ah Şevketli efendim, daha şimdiden görür gibi oluyorum. Çevrenizi saran hainler ve cahiller, özgür düzen sözünü ne kadar kötü anlamlara çekeceklerdir. Onlar özgür düzenle padişahın özgürlüğünün ve sultanlık yetkisinin elinden alınmak istendiğini söyleyeceklerdir. Cahil ve hain olan bu kimseleri çevrenizden kovunuz. Siz padişah hazretleri bir kez olsun lütuf ve tenezzül göstererek Paris, Londra ve Floransa gazetelerine baksanız göreceksiniz. Onlar bizim devlet olarak varlığımızı koruyamadığımızı ve yakında düşüp harap olacağımızı sanıyorlar. Bu devletin düzelmesi artık mümkün değildir. Onları kendi hallerine bırakalım mahvolsunlar. Onları kurtarmanın hiçbir çaresi yoktur diyorlar. Padişahım, siz benden daha iyi bilirsiniz. Din ve mezhep insanların ancak manevi yapısına hükmeder ve onlara sadece ahiretin nimetlerini vaat eder. Yani şunu demek istiyorum, milletlerin haklarını belirleyen ve sınırlayan güçler din ve mezhep değildir. Din sadece ezeli gerçekler ve onların yargıları olarak kalmazsa, yani dünya işlerine müdahale ederse fayda yerine zarar getirir. Biz eski yöntemlerimiz yüzünden telef oluyoruz, bunları artık bırakalım. Öteki çağdaş devletlere yön veren ve onları mutluluğa kavuşturan yeni düzenlere başvuralım. Ben sizden ne bir görev istiyorum ne de bir bağış. Benim maksadım devletimizdeki Müslüman ve Hristiyan halkların hemen hemen ağız birliğiyle feryat ettikleri kötülükleri sarayınızın eşiğine kadar ulaştırmaktır. Mustafa Fazıl. Mustafa Fazıl Paşa'nın bu yazısı havayı bulandırdı. Derken Ali Suavi'nin yönetimindeki Muhbir gazetesi kapatıldı. 28 Şubat 1867'de Ali Kararname denen bir basın kanunu yayınlandı. Ziya Bey, Namık Kemal ve Ali Suavi biraz telaşlandılar, haklıydılar da. Ziya Bey Kıbrıs'a atandı, Ali Suavi Kastamonu'ya, Namık Kemal de Erzurum'a. Jean Pietri yeni Osmanlılarla yakın ilişkileri olan bir gazeteciydi. Namık Kemal'i ve Ziya Bey'i gazetenin Beyoğlu'nda Jurnal Sokak'taki idarehanesine çağırdı. Orada kendilerine Mustafa Fazıl Paşa'nın bir mektubunu verdi. Paşa bu mektubunda kısaca şunları yazıyordu. Sizler memleketimizin aydın düşünceleriyle haklı birer isim yapmış değerli iki kalemsiniz. Yurtseverliğiniz, çalışkanlığınız ve bilginiz yüzünden sizi çekemiyorlar ve uzak yerlere sürmek istiyorlar. Alanı son derece geniş olan özgürlük davasında vatanımıza hizmet etmenin tam zamanıdır. Bu hizmeti yerine getirmek için sizi Paris'e davet ediyorum. Faydalı gördüğünüz daha başka kalem sahiplerini rahatlıkla geçindirecek kadar param vardır ve bu para emrinize hazır beklemektedir. Namık Kemal ile Ziya Paşa bu mektubu okuyup tartıştıktan sonra Ali Suavi ile gazeteci Agah Efendi'nin Paris'e çağrılmasını istediler. Bu öneri de kabul edildi. Artık İstanbul'da çalışamayacaklarını anlamışlardı. Sadrazam Fuat Paşa hem Namık Kemal'i beğeniyor hem de ondan kurtulmak istiyordu. Paşa'nın bir gün bir yakınına, Kemal'i yola getiremediğim için mümkün olsa kendisini asardım, sonra da dar ağacının altına geçip ağlardım dediğini söylediler. Namık Kemal de ben de Nazır Paşa Hazretleri için aynı şeyi yapardım diye haber yolladı. Bütün hazırlıklar bir gün içinde tamamlandı. Akşam saat 5-6 sularında iki arkadaş Beyoğlu'nda Karlman mağazasının karşısında bir lokantada buluştular. Oradan gizlice Nuri Ziya Sokağı'ndaki Fransız sefaretine gittiler. Elçi Monsieur Bure kendilerini kabul etti ve iki özgürlük savaşçısının Fransa'ya sığınmalarından onur duyacağını belirtti. Birlikte yemek yediler. Gece geç vakit iki görevli kendilerini sefaretin arka kapısından tophane iskelesine indirdi. Bosfor vapuru bu iki özgürlük savaşçısını bekliyordu. Mustafa Fazıl Paşa'nın mektubu üzerinde tartışmalar devam ederken de yeni Osmanlılar hücre toplantılarını sürdürüyorlardı. O dönemdeki toplantıların en önemlisi 1867 Mayıs'ında Veli Efendi Çayırı'nda yapıldı. Buna 35 kurucu ve hücre başkanı katıldı. Gündemin en önemli maddesi izlenecek stratejinin saptanmasıydı. Strateji anayasa niteliğinde bir yönetim projesinin hazırlanmasına ve bunun padişaha sunulmasına dayanıyordu. Padişahın her Muharrem ayının 15'inde Baba Ali'ye gelmesi beklenirdi. İşte padişahın Baba Ali'ye gelişi dolayısıyla yeni Osmanlıların temsilcileri hünkârın karşısına geçerek kendisine bir dilekler listesi verecekler ve Abdülaziz bunu kabul edecek olursa derhal Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Şerif dairesine gidilerek padişaha bu ilkelere bağlılık yemini ettirilecekti. Hünkârın çevresindeki yeni Osmanlılar da padişahın bu yemini etmesi için kendisine baskı yapacaklardı. Padişah Meşrutiyet Şehadetnamesi adını verdikleri bu belgeyi ilan edecek ve padişahlık sistemi bozulmadan parlamenter bir rejimin kurulacağını açıklayacaktı.